Ayrım 13. Yokuşun başı. Böyle gelmiş, böyle gitmez 2. Aziz Nesin. Sayfa 153. İlk yeni elbisem. 13 yaşında ortaokul 1. sınıf öğrencisiydim ama o güne dek yaşıtlarım çocuklar gibi ne hazır ne ısmarlama bir takım yeni elbise giymiştim. Sanırım bir bayram arifesiydi. Börekçi Mehmet Efendi bana yeni elbise alacaktı. Mehmet Efendi ile birlikte Tahtakale'den çıktık. Çakmakçılardan, bakırcılardan geçtik. Kapalı çarşının Beyazıt yanındaki kapısına geldik. Büyük kapıdan değil de onun bitişiğindeki bit pazarı, bat pazarı kapısından girdik. İçeride sırayla eski yeni elbiseci dükkanları vardı. Yeni elbise satan bir dükkana girdik. Dükkan tıklım tıklım askılarda elbiselerle dolu. Satıcı bana uyabilecek birçok elbise çıkarıp önüme koydu. Mehmet Efendi, "Nusret beğen bakalım bir elbise," dedi. Olur şey değil, inanılır şey değil, düşte gibiydim. Mehmet Efendi beğen beğendiğini dedi ama çok iyisini pahalısını seçersem ayıp olur diye çekiniyordum. Adamın iyilik yapma isteğini kötüye kullanmaktan utanıyordum. İşte bu eziklik içinde en çok beğendiğimi değil en az beğendiğimi seçtim. En az beğendiğim de benim için çok güzeldi. Açık renk, sütlü kahverengi, keten kumaştan bir elbise. Uzun pantolonlu takım elbise, ne güzel şey. Mehmet Efendi'nin iyiliği bununla kalmadı. Bana bir de ayakkabı aldı. Elbisecide aldığımdan daha güzel, daha beğendiğim elbiseler vardı ama girdiğimiz o büyük ayakkabıcı mağazasından aldığımdan daha çok beğendiğim bir başka ayakkabı yoktu. En güzelini seçmiştim. Ne sarı ne kahverengiydi. Sarı, kırmızı, kahverengi karışımı, adı konulmamış çok güzel bir renkteydi ayakkabım. Aman tanrım, bunlar benim mi? Mehmet Efendi'nin bu iyiliğine karşılık ya ben ona ne yaptım? Bana ana yurdundaki yakın akrabalarına bir mektup yazdırdı. O söyledi, ben yazdım. Zarfın üzerine adresi yazacaktım. Mehmet Efendi adresini söylüyordu. Şimdi unuttum. Bilmem ne işi, kerhanesinde, dedi. Zarfın üzerine kerhane sözcüğünü yazamadım. Duraksadığımı gören Mehmet Efendi gülümseyerek, kerhane demek bizim orada fabrika, iş yeri, atölye demektir, dedi. Adresi de yazdım. Mektubu içine koyup zarfı bana verdi. Para da verdi. Postaya at, dedi. Ben bana bunca iyilikler eden Mehmet Efendi'nin mektubunu postaya atmadım. Posta parasını yedim. Niyetim kötü değildi. Param olduğu başka bir zaman postaya atmak üzere mektubu bir kitabın arasına koymuştum. Ha bugün, ha yarın. Aradan çok zaman geçti. Sonunda bir gün adaya giderken yırtıp yırtıp denizden vapura attım mektubu. Nedir bu suçun cezası? Her neyse en ağır olanını verin. İşte o sizin biçtiğiniz en ağır cezadan çok daha ağır olanını ben yıllardan beri vicdanımda çeker dururum. Bu suçumun çektiğim, yaşam boyu çekmekte olduğum cezası, işlediğim suç konusunda başkalarına olan güvensizliğimdir. Postaya atması için her kime mektup versem, bana sanki mektubu postaya vermeyecekmiş gibi gelir. Bir insan elinde hiçbir kanıt olmadan başka birini suçluyorsa, aynı suçu kendisi işlemiş ya da işleyebilir demektir. Güvensizlik de böyle, durup dururken birisine güvensizlik, o konuda kendimize güvenilmeyeceğini ortaya koyar. Mehmet Efendi'nin işi gittikçe düzeldi. Bakırcılarda da dükkanı açtı. Sonra daha başka yerlerde. Her zaman bana iyi davrandı, iyilik etti. Son dükkanı Taksim alanında, yanan Eftali Post kahvehanesinin altında, heykelin karşısındadır. Sanırım bu dükkanı bir ortakla açmıştı. Subay çıkmıştım. Mehmet Efendi'ye uğrayamamıştım. Subaylıktan ayrıldım. Bir gün dükkanına gidip elini öpmek istiyordum. Durumum biraz düzelsin de öyle giderim deyip duruyordum. Durumum biraz düzelsin de öyle giderim. Durumum biraz. Durumum. Mehmet Efendi öldü. Elini öpemedim. Taksim'deki o börekçi dükkanı hala duruyor. Kimi zaman, kimi davranışlarımı en yakınlarım bile anlayamaz da yaptıklarımı aptallık diye yorumlarlar. Onlara birkaç cümle içinde açıklayamayacağım için Mehmet Efendi'nin bana yaptığı iyilikleri anlatamam. Çok bunalırsam, davranışımı aptallık diye yorumlayanlara boğazıma bir yumruk tıkanarak bana çok iyilik yaptılar diye bağırırım. Ne demek istediğimi anlamazlar elbet. Bize yapılan iyilikleri hiçbir zaman hiçbir biçimde. Ne yaparsak yapalım, bize o iyilikleri yapanlara ödeyemeyiz. Ama daha başkalarına iyilikler ederek bize yapılanları ödemeye çalışabiliriz. Unutamıyorum. Sütlü kahverengi keten takım elbise, açık kahverengi ayakkabı. Sonra da bunları bana alan Mehmet Efendi'nin postaya veremeyip yırtıp yırtıp denize attığım mektubu. Bir kez bile o börekçi dükkanına girip elini öpemedim. Yazık, yazık bana. Beni kurtaran neydi? Yaşamın çirkef denilebilecek yerlerinde çok ağır koşullar altında yaşadım. Neden akıntıya kapılmadım, neden serseri olmadım? Beni kurtaran neydi? salt lehime işleyen tesadüfler miydi beni kurtaran? Tesadüflerin beni birçok kötülükten koruduğunu kabul ederim ama bunun dışında başka nedenler de olmalıdır. 60 yaşımda bu anılarımı yazarken bu nedenleri düşünüp kendimi anlamak istiyorum. Kişinin kendi kendini çözümlemesi, yansız olarak kendini yorumlaması olanaksızlık diyebileceğimiz oranda zordur. Hepimiz kendimize yontarız. Ama yine de o yaşımda da daha sonraları da bataklıklardan kurtuluşumu anlamaya çalışıyorum. Akıntıya kapılmadım, serseriliğe hiçbir eğilim duymadım. Sanırım bunun yaşamımda 3 önemli nedeni vardır. Birincisi, babam zaman zaman anneme karşı hoyratça davranırdı ama annemi çok severdi. Annem de sevildiğini bilirdi. Birbirini çok seven annemle babam bana çok sevecen davranırlardı. Beni pek çok kötülükten koruyan ana babamdan çocukluğumda gördüğüm sevecenliktir. İkincisi, annemin ölürken söylediği son sözdür. Yatılı okulda olduğum için gözleri açık ölmeyeceğini söylemiş olmasını hiçbir zaman unutamıyordum. Ne olursa olsun, hangi pis çukura düşsem annemin son sözlerini içimde duyar, kendimi o çukurdan kurtarmaya çalışırdım. Kendimi annemi aldatmış sayıyor, bu utançtan kurtulmaya uğraşıyordum. Üçüncüsü de babamın bana olan sonsuz güveni, suçlarımı anlamazdan gelip bağışlamasıydı. Böyle sonsuz bir güven karşısında insan ister istemez bir yerde kendinden utanıyor. Gerçekten güvenilir kişi olmaya çalışıyor. Bugün düşünüyorum da kendimi korkunç kötü koşullardan kurtarabilsem de bunda elbet tesadüflerin lehime işleyişi rol oynamıştır. Ama daha çok annemin, babamın bana davranışları etken olmuştur diyorum. Okuldan kaçıyordum, derslerime çalışamıyordum. Şöyleydi, böyleydi. Nice istesem de kendimi başıboşluktan kurtaramıyordum. Düzenli olamıyordum ama yine de sınıfı geçeceğimi umuyordum. Hem de geçecektim. Geçecektim ama sülüsan müddeti dolduğu için beni sınava bile sokmadılar. Sınava girmeden doğrudan doğruya sınıfta kalmış oldum. Arapça sülüsan, Türkçe 3/2 demektir. Ders yılının 3/2'sinden daha çok okula gitmek gerekmiş. 1/3 süresince okula gitmeyenler sınava girmek haklarını yitiriyorlarmış. İşte ben böylece sınıfta kalmış oldum. Ders yılının 1/3 aşağı yukarı 3 ay eder. Demek o zaman öğrencilere karşı şimdi olduğundan daha insaflıymışlar. Günümüzde 21 gün okula gitmeyen öğrenci sınıfta kalıyor. Oysa Vefa Ortaokulu'na başlarken çok çalışmaya nice kararlıydım. Sınıfımı geçmeye, başarısızlıklarımı kapamaya ne denli kesin kararlıydım. Tek başına kesin karar neye yarar? Salt tutkunun ne yararı var? Vefadan birkaç anı. Vefa Ortaokulu'ndan birkaç anı iz yapmış bende. Süleyman Şevket'in Güzel Yazılar adlı kitabını okurduk. Kırmızı kaplı bir kitaptı. Türkçe öğretmenimiz Enver Kemal Bey'di. Coğrafya öğretmenimiz çok şık giyinirdi, yüzü hiç gülmezdi. Adı Rüknettin Nasuhioğlu. Sonradan Demokrat Parti iktidarında milletvekili, daha sonra da İçişleri Bakanı olmuştu. Müdürümüz iri yarı, kalın kaşlı bir adam olan Selahattin Bey'di. Müdür muavini, beden eğitimi öğretmeni Bade Ekrem'di. Hayvanat dersine Tatar Arif denilen öğretmen gelirdi. Bizden bir sınıf ileride, sonradan bize kaldı, muhteşem, daha o yaşında Vefa futbol takımında oynardı. Sonradan milli takım oyuncusu olmuş, bir maçtaki kazadan sonra ameliyatta bir bacağını yitirmişti. O sıralarda Çamur Şevket diye ünlü bir kabadayı olacaktı ki her Şevket'e ille de Çamur Şevket denirdi. Vefa Ortaokulu'nda sınıf arkadaşlarımdan Çamur Şevket, Gambot Muzaffer, Kemal'le sonradan askeri okulda buluşmuştuk. Sınıfta kalmıştım, babam da biliyordu, hiç kızmamıştı. Ne olacaktım, ne yapacaktım? İstanbul'a taşınıyoruz. Kış geçmişti, yaza girmek üzereydik. Adaya yazlıklara yavaş yavaş taşınanlar oluyordu. Herkes adaya taşınırken biz adadan taşınacaktık. Aramızda hiç konuşulmuyordu ama babamın sürekli iş aramakta olduğunu biliyorduk. Bir akşam yine her zamanki gibi iki elinde sebze, yiyecek, yemiş, ekmekle dolu yazması zembiliyle geldi. Duygularını aşırılıkla dışa vurmayan bir insandı. Yine de babamın sevinçli olduğunu anlamıştık. Akşam yemeği için oturduğumuz yer sofrasında söyledi. Bir iş bulmuştu. İstanbul'da Çapa'da bir evin bahçesini işletecekti. Babam bahçeyi anlatıyordu bize. Oldukça büyük bir bahçeymiş. İçinde her türlü yemiş ağacı varmış, üzüm bağı varmış. Bu bahçeyi babam ekecek, ürünlerinden yararlanacaktık. Buna karşılık bahçenin sahibine ne verecektik? Hiçbir şey. Yani hiçbir şey gibi bir şey. Bahçe sahibi bahçenin çiçek ekili bölümüne bakılmasını, o bölümün bakımlı tutulmasını istiyormuş, o kadar. Babamı bahçede çalışmaya başladı. Sabah gidip akşam dönmesi zor oluyordu. Bir gün babam beni götürdü oraya. Çapa'yla Şehremini arasında Uzun Yusuf denilen yerde çevresi yüksek duvarlarla çevrili bir bahçe. Önünde servili küçük mezarlık var. Bir yanında hamam. Öbür yanları yangın yeri arsaları. Tek tük küçük evler. Bir iki üç, evet dört kapısı var bahçenin. Kapılarından üçü iki kanatlı, çok büyük. Bahçenin içinde konağa benzer iki ev var. Bahçe, üst bahçe, alt bahçe diye ikiye ayrılmış. Üst bahçeden alt bahçeye 5-6 basamaklı taş merdivenle iniliyor. Mal sahibinin oturduğu konak alt bahçede. Üst bahçedeki iki katlı evin az ötesinde tek odalı bir ev var. Buna ev demek bile yerinde olmaz. Bütün buraları eskiden bir tekkeymiş. Bu tek odalı ev de tekkenin mutfağıymış. Koskocaman bir ocak, sonra bir yükselti üzerinde bir oda. Biz tekkenin bu eski mutfağına taşınabilirmişiz. Adadaki evimize göre çok kötü bir yerdi ama bahçe gerçekten çok güzeldi. Her türlü yemiş ağacı var. Frenk üzümü, Japon eriği, türlü incirler, ayvalar, armutlar, fıstık ağacı bile. Bildiğim bilmediğim birçok yemiş ağacı. İçinde kırmızı süs balıklarının yüzdüğü bir havuz. Merdivenler, kameryeler, su hazneleri, çardaklar, çiçekler, bağ, daha neler. Bir masal bahçesi gibi. Bu masal bahçesinin bir de gerçek yanı vardı. Bahçenin çiçekli bölümüne bakmak, orasını bakımlı tutmak için işini bilir, usta bir bahçıvanla bir bahçıvan çırağının hiç durmadan çalışması gerekliydi. Bunun için de oranın sahibi olan Naci Bey'in bu işi yapacak bahçıvanla çırağına oldukça dolgun bir aylık ödemesi gerekiyordu. Babam çok çalışkan bir bahçıvanla bir bahçıvan çırağının işini parasız yapacak, buna karşılık bahçede yetiştireceği ürünlerden yararlanacaktı. Babamdan çok Naci Bey'in kazançlı olduğu ortadaydı. Bunun böyle olduğunu babam işe başladıktan sonra çok daha iyi anlayacaktık. Ama babam öyle umarsızdı ki eli sıkı bir adam olan Naci Bey'in bu iş önerisini çok büyük bir iyilik saymıştı. Bütün tekkeler gibi Cumhuriyet'ten sonra kapatılmış olan bu tekkenin son şeyhi Naci Bey, İstanbul Defterdarlığı'nda şube müdürüydü. Sakalsız, bıyıksız, çok iyi giyimli, şık bir adam. Tekkeyle, şeyhlikle hiç ilişkisi yok gibi. Yarı köse olduğundan yaşı bellisizdi. Belki 45, belki 50 yaşında ama yaşından genç görünürdü. 2-3 günde bir giysisi değiştirdiğinden ne çok giysisi var diye şaşardım. Her zaman limon kolonyası kokardı, bekardı. Bir de kız evlatlığı vardı. Taşınacağımız eski tekke mutfağını sevmediğim için olacak, İstanbul'a taşınmamızla hiç ilgilenmedim. Yavaş yavaş 2-3 günde bir parça eşya götürülerek evimiz taşınıyordu. Sonunda geriye kalan eşyamız bir deniz motoruyla İstanbul'a taşındı. Böylece bir aya yakın bir zamanda taşınmış olduk. Yine de adadaki evde birkaç parça eşyamız bir yatak bırakmıştık. Evi elimizden büsbütün çıkarmıyorduk. Naci Bey ile babam çabuk, çok da iyi anlaştılar. Kısa zamanda Naci Bey babamın bahçesine bakacak herhangi bir bahçıvan olmadığını anlamıştı. Aralarındaki bu yakınlık yüzünden Naci Bey o boş iki katlı evin alt katında oturmamıza kendiliğinden izin verdi. Hayret abla. Yaşıtlarım olan her oğlan çocuğunun 12-15 yaş arasını dolduran bir Hayret abla anısı vardır. Sıcacık, insan içinde ığıl ığıl bir anı. Her oğlan çocuğunda adları değişen Hayret ablalardır bunlar. Naci Bey'in evlatlığının adı Hayret'ti. Asıl adı başkaymış. Naci Bey onu çok küçük yaşında yanına almış. Ana babası kimi kimsesi yoktu. Elini ayağına öyle çabuk bir kızmış, işleri öyle çabuk yaparmış ki onun bu çabukluğunu, hamaratlığını, becerikliliğini görenler şaşar şaşar kalır. Hayret, hayret derlermiş. İşte Naci Bey de ona hayret, hayret diye diye kızın adı Hayret kalmış. Hayret abla benim tanıdığımda 20 yaşındaydı ama o yaşta bile evlenmesi gecikmiş bir kız sayılıyordu. Naci Bey kız evden dışarı çıkarmıyor, zavallı kız kimi tanısın da nereden koca bulsun deniliyordu. Naci Bey onun evden dışarı çıkmasını, bakkala bile gitmesini yasaklamıştı. Kız o evde, bahçede tam anlamıyla kapalıydı. Dedikoducular boş durmuyorlardı. Naci Bey, o herif dişi sineği bile kaçırmaz. O kızı bunca yıl boşuna yetiştirmedi ya. Elbet canı azizi için. Kızı dışarı çıkarmaması boşuna değil, kimseyi görüp tanımasın diye. Baksana, ne kendi evleniyor ne kızı evlendiriyor. Dedikoducular kendileri Naci Bey'in yerinde olsalar ne yapmayı düşünüyorlardıysa işte o gizli niyetlerini açığa vuruyorlardı. Hayret abla gerçekten hayret edilecek bir kızdı. Naci Bey'in oturduğu o koskoca evi tek başına çeker çevirirdi. Eve hizmetçi, çamaşırcı, aşçı girmezdi. Bütün işleri Hayret abla yapardı. Naci Bey çok temiz, titiz bir adamdı. Yaşamımda her gün çamaşır değiştiren ilk onu görmüştüm. Gömleği kolalı, giysisi ütülü, mendili yeni gibi. Ayakkabıları boyalı olacaktı. Evin içi gıcır gıcır temiz tutulacaktı. Hafta tatili günü, o zaman cuma, eve konuklar dolardı. Yemekler yenir, kahveler, çaylar, şuruplar, şerbetler içilirdi. Bütün bunların hepsini, her işi Hayret abla bir başına yapıyordu. Bu kadarla da işi bitmezdi. Naci Bey her sabah erkenden işine gittikten sonra koyunlar, keçiler sağlayacaktı. Naci Bey'in sakız türünden 7-8 koyunu, çok süt veren 7-8 de maltız keçisi vardı. Hayret abla koyunları, keçileri sağdıktan sonra kapıya gelen çobana verirdi, sonra tavuklara bakardı. 4-5 çalışkan insanın ancak yapabileceği işi tek başına yapan Hayret abla gerçekten insanı hayrette bırakan bir kızdı. Üstelik her zaman güler, gülmek için sudan bahaneler yaratırdı. O koskoca evde, o koskoca bahçede Hayret ablanın kahkahaları çın çın öterdi. Hem de nasıl bir güzel çınlama. Sanki çok değerli büyük bir kristal vazo, bir yüksek mermer merdivenin üst basamağına düşmüş de basamaklardan yuvarlana yuvarlana, her yuvarlanışta biraz daha kırılıyormuş gibi çın çın öten, dağılan, parçalanan, merdivenin altında yavaşlayıp sönen kahkaha. Onun kahkahaları bahçede sesten kelebekler gibi uçuşurdu. Alabildiğine güzel bir kızdı. Hani öyle güzellik yarışmalarında birincilik alacak türden güzel değil. Daha başka türlü bir güzel. Çevresine sıcaklık, sevinç, canlılık, ışınları saçan, gözlerinde çakışan kıvılcımlarla karşısındakinin kanını tutuşturan bir güzel. Nedense onu bir Arnavut kızı sanırdım. Belki de öyleydi. Sarışın oluşundan, yanaklarının al ışıltısından, çilli çilli allığından, dolgun yapılı oluşundan onu Arnavut kızı sanmış olabilirim. Naci Bey'in oturduğu evin dış yüzü sarmaşıkla kaplıydı. Sarmaşığın yazın capcanlı yeşil yaprakları güzün kıpkızıl bir renge dönüşünce, hele gün batımında ev her yanından yangın yalımlarıyla süslenmiş gibi kırmızıya çalardı. Kışa doğru sarmaşığın kızıl yaprakları sararır, yalımlar sönerdi. Her insanın anılarında çocukların tahta ders sıralarına, kitap çantalarına, kitap kapaklarına yapıştırdıkları renkli çıkartmalar gibi belleğine ya da bilinçaltına yapışmış görüntüler, olaylar vardır. Bunlar düşlerimizin tebelleş konularıdır. Naci Bey'in o sarmaşıklı evi de renkli çıkartma kağıdı gibi düşlerimin tebelleş konularından biridir. O evi hala düşlerimde değişik biçimlere girmiş olarak görürüm. Eve birkaç mermer basamak merdivenle girilir. Renkli camlarla kaplı geniş bir giriş. Sonra kalın tahtadan bir dış kapı. Eskiden kalma değerli eşyayla dolu büyük bir salon. Salonun bir duvarında altın yaldızlı, oymalı çerçeveli, kocaman bir ayna. Aynanın önünde de üstünde damar damar renkli mermer olan bacakları oymalı masa vardı. Salonun ortasında büyük bir masa, vişne çürüğü renkli kadife örtüsü saçaklı. Bu masanın üstünde burmalı büyük bir vazo. Soldaki ilk oda Hayret ablanındı. Odasındaki eşyası da iyiydi. Giyimi, giysileri de güzeldi. Giysi dolabı doluydu. Birçok ayakkabısı vardı. Naci Bey ona bir evlatlık gibi değil, her bakımdan öz kızıymış gibi davranırdı. Konuklar da ister istemez Hayret ablaya evin öz kızıymış gibi davranmak zorunda kalırlardı. Sonraları başka olaylarla da anladım ki Naci Bey'in Hayret ablaya öz kızıymış gibi davranışında çok gizli bir çıkarcılık vardı. Öyle davranmak onun işine geliyordu. Evin kızı değil de hizmetçisi sayılsa birkaç kişinin görevini yapan bu hizmetçinin bir aylığı olacak. O zaman da Naci Bey'e daha pahalıya gelecekti. Hizmetçiliği, aşçılığı, çamaşırcılığı, uşaklığı yaptığı halde de evin kızı sayılınca çok daha ucuza geliyordu. Tıpkı babamın da Naci Bey'e bir bahçıvandan daha ucuza gelişi gibi. Hayret abla beni çok severdi. Belki de beni sevmesi hep kapalı kaldığı bu koca evdeki yalnızlığındandı. Sokağa çıkmasını, komşularla konuşmasını, bakkala bile gitmesini Naci Bey yasaklamıştı. Ancak konuk gelen Naci Bey'in tanıdıklarıyla konuşup görüşebilirdi. Ola ki beni bu yüzden çok seviyordu. Odasına girip çıkardım. Bana Çakıcı derdi. Efe, Gülhan Bey anlamına. Oysa benim Çakıcılıkla Gülhan Beylikle yakından uzaktan bir ilişkim yoktu. Bana Çakıcı demesi bende Çakıcılık niteliği oluşundan değil, onun beni böyle görmek isteyişinden olacaktı. Hayret abla benim ilk erkeksi istek duyduğum kızdı. Kendimden bile gizlemeye çalıştığım bu duygunun her belirtisinde yüzüme utanç yalımının sardığı bir gizli istek duygusu. Yasak olanı her gözümün kayışında, her kaçamak bakışımda, istekle günah duygusunun çarpışmasından kıvılcım alıp yalazlanan anlatılmaz bir utanç duyuyordum. Besbelli bilirdi ya da sezerdi Hayret abla benim ona beslediğim bu duyguyu. Onun bir hergelece yanı da vardı. Yoksa benim yanımda beni umursamazmış gibi özellikle açılıp saçılması başka nedendi. Gerekli gereksiz eğilince daha da ortaya çıkan dolgun göğüslerine kaçamak bakarken inadına inadına beni suçüstü yakalayıp gülümsemesi başka nedendi. Bende uyandırdığı duyguyu sezip gizliden keyifleniyordu, hem de kendine güvenini sınıyordu. Nasıl olsa aradığı, beklediği, özlediği o tehlike benden ona gelmeyecekti. Hayret abla ahırda koyunları, keçileri sağarken ben de orada olurdum. Orada bulunmak görevimdi. Kimi koyunun başını, kimi huylu keçinin ayaklarını tutardım. Süt kabını devirmesin diye. Süt sağarken Hayret ablanın tam karşıma geçip çömelince baldırlarını ta yukarılara dek açık tutması nedendi. Ben kaçamak bakarken beni suçüstü yakalayıp keyiflenecek. Bakmayacağım işte, bakmayacağım. Bakmazdım. Yaramaz oğlan çocukları gibi yemiş ağaçların ta tepelerine çıkardı. Yemiş ağaçlarının tepesinden bana kaç kez aman iyi bak gizli isteğiyle. Baldırlarıma bakma çakıcı diye bağırıp kahkahalar patlatmış, beni utançtan yerin dibine geçirmiştir. 13. ayrımın sonu, sayfa 164.